Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 10.
Sonra kızın elini omzunda hissetti. Hızla döndü. Sağ eli uyku tulumunun altında tabancayı tutuyordu. "Aa, sen misin?" dedi. Tabancayı bırakıp iki kolunu birden yukarı kaldırdı. Kızı kendine çekti. Kollarıyla sardığı kızın tir tir titrediğini hissedebiliyordu. Hafif bir sesle "Gel içeri," dedi. "Dışarısı çok soğuk." "Hayır, girmemeliyim." "Gir içeri," dedi. "Bunu daha sonra konuşabiliriz." Kız tir tir titriyordu. Robert Garden bir eliyle kızın bileğinden yakalamıştı. Öbür koluyla da kızı hafifçe tutuyordu. Kız başını yana kaçırdı. "Gir içeri küçük tavşan," diyerek kızın ensesini öptü Robert Garden. "Korkuyorum." "Hayır, korkma. Gir." "Nasıl?" "Kayarak." "Çok yer var. Yardım etmemi ister misin?" "Hayır," dedi kız. Sonra da tulumun içine girdi. Robert Garden kızı sıkı sıkı tutuyordu. Dudaklarını öpmeye çalışıyordu. Kız ise yüzünü giysilerden yapılmış yastığa bastırıyordu. Ama kolları adamın boynuna sarılıydı. Sonra Robert Garden kızın kollarının gevşediğini hissetti. Ona sarıldığında yeniden titremeye başlamıştı. "Hayır," dedi adam. Güldü. "Korkma, tabanca o." Tabancayı kaldırıp arkasına kaydırdı. Yüzünü adamdan kaçırarak "Utanıyorum," dedi kız. "Hayır, utanmamalısın. İşte şimdi." "Yok, yapmamalıyım bunu. Utanıyorum, korkuyorum." "Hayır tavşanım, lütfen." "Yapmamam gerek. Ya sevmiyorsan beni?" "Seni seviyorum." Kız adamdan uzakta, yüzü hala yastığa gömülü. "Seviyorum seni, ah seviyorum seni, elini başıma koy," dedi. Adam elini kızın başına koyup okşadı. Sonra birden kızın yüzü yastıktan uzaklaştı. Şimdi adamın kollarının arasındaydı. Ona iyice yaslanmıştı. Yüzü de adamın yüzüne değiyordu ve ağlıyordu. Robert Garden kızı kımıldamadan sıkı sıkıya tutuyordu. Genç gövdenin uzunluğunu duyumsuyordu. Kızın başını okşuyor, gözlerinin tuzlu ıslaklığını öpüyordu. Kız ağlarken gömleğinin altından yuvarlak, sert uçlu memeleri hissediyordu Robert Garden. "Öpüşemem," dedi kız. "Nasıl olduğunu bilmiyorum." "Öpüşmeye gerek yok ki." "Var, öpüşmem gerek. Her şeyi yapmalıyım." "Bir şey yapmana gerek yok. Gayet iyiyiz ama giysilerin çok fazla." "Ne yapmalıyım?" "Yardım ederim sana." "Böyle daha mı iyi?" "Evet, hem de çok. Sana göre de iyi değil mi?" "Evet, çok daha iyi. Pilar'ın dediği gibi seninle gelebilecek miyim?" "Evet, ama bir eve değil, seninle birlikte olmaya." "Hayır, bir eve." "Hayır, hayır, hayır. Seninle birlikte olmaya, senin kadının olacağım." Şimdi artık aralarında örtülü, kapalı hiçbir şey olmadan öylece yatıyorlardı. Kumaşın sertliğinin yerini pürüzsüz, sert, yuvarlak bir baskı, dıştan serin, içten ılık ılık bir sıcaklık almıştı. Uzun, hafif ve sıkı sıkıya tutan, sıkı sıkıya tutulan, dış çizgileriyle oyuklar oluşturan, mutluluk oluşturan, genç ve güzel iki beden ve şimdi yürek sızlatan, oyucu, sıkı sıkıya tutulan yalnızlık öylesine ılık biçimde yok olmuştu ki, Robert Garden buna dayanamayacağını hissedip sordu. "Başka sevdiğin oldu mu?" "Hiç olmadı." Sonra birden kolların arasında cansızlaşarak, "Ama bana o şeyler yapıldı." "Kim yaptı?" "Çeşitli adamlar." Şimdi iyice hareketsiz uzanmıştı kız. Sanki gövdesi ölmüşçesine yüzünü adamdan kaçırmıştı. "Artık sevmeyeceksin beni." "Seni seviyorum," dedi adam. Ama bir şeyler olmuştu ona. Kız biliyordu bunu. "Hayır," dedi kız. Sesi ölgünleşmiş, yavanlaşmıştı. "Sevmeyeceksin beni. Ama belki memlekete götürürsün beni. Memlekete gideceğim. Ama ne kadının olacağım ne de bir şey. Seni seviyorum Maria." "Hayır, doğru değil," dedi kız. Sonra acı dolu, umut dolu bir sesle, "Ama hiçbir erkeği öpmedim ben," diye ekledi. "Şimdi beni öp öyleyse." "İsterdim," dedi kız. "Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Bana saldırdıkları zaman kendimi yitirene kadar karşı koydum. Biri çıkıp başımın üzerine oturana değin. Mücadele ettim, onu ısırdım. Sonra da ağzımı bağladılar. Kollarımı kafamın arkasında tuttular. Öbürleri de şey yaptı bana." "Seni seviyorum Maria," dedi adam. "Kimse de sana bir şey yapmadı. Sana dokunamaz onlar. Kimse dokunmadı sana küçük tavşan. İnanıyor musun buna?" "Biliyorum." "Peki beni sevebilir misin?" dedi adama ılık ılık sarılarak. "Seni daha çok seveceğim. Seni bir güzel öpmeye çalışacağım. Azıcık öp beni. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yalnızca öp beni." Kız adamın yanağını öptü. "Böyle değil." "Burunlara ne oluyor peki? Burunların nereye gittiğini hep merak etmişimdir." "Bak, başını çevir." Dudakları birbirine yapıştı sıkıca. Kız adama iyice sarılmıştı. Ağzı yavaş yavaş açıldı. Sonra birden kızı kucaklamış olan Robert Garden hiç olmadığı kadar mutlu hissetti kendini. Hafif, sevgi dolu, kıvanç veren coşkulu bir mutluluktu bu. Düşünmeksizin yorgunluğunu tümüyle üzerinden atmış olarak, kaygısızca ve yalnızca büyük bir zevkle, ''Küçük tavşanım'' dedi. ''Sevgilim, tatlım, benim uzun boylu güzelim.'' Kız sanki çok uzaktan konuşurcasına, ''Ne diyorsun?'' diye sordu. ''Benim sevgilim'' dedi adam. Uzanmış yatıyorlardı. Robert Garden kızın yüreğinin göğsünün üstünde çarptığını hissediyordu. Ayağının yanıyla kızın ayağını okşadı hafifçe. ''Çıplak ayak gelmişsin'' dedi. ''Evet, öyleyse yatağa gireceğini biliyordun.'' ''Evet, demek korkmamıştın.'' ''Korkmuştum, hem de çok, ama ayakkabılarımı nasıl çıkaracağım düşüncesi daha korkutucuydu.'' ''Saat kaç şimdi?'' ''Los Aves, haberin var mı?'' ''Hayır, saatin yok mu?'' ''Evet, ama senin arkanda kaldı.'' ''Al oradan.'' ''Olmaz, o zaman omzumun üzerinden bak.'' Saat bir olmuştu. Uyku tulumunun karanlığında saatin göstergesi parıl parıl ışıldıyordu. ''Çenen omzumu dalıyor. Bağışla, tıraş olacak gereçlerim yok. Hoşuma gidiyor, sakalın sarı mı?'' ''Evet, uzayacak mı? Köprüden önce değil. Maria, kulak ver bana. Sen, ben ne? İstiyor musun?'' ''Evet, her şeyi, lütfen. Eğer birlikte her şeyi yaparsak, belki bir başkası hiçbir zaman olmaz. Bunu sen mi düşündün?'' ''Hayır, kendim düşündüm ama Pilar söyledi bana.'' ''Çok akıllı. Bir şey daha var.'' dedi hafif sesle Maria. ''Sana hasta olmadığımı söylememi tembihledi. Böyle şeyleri bilir o ama sana anlatmamı söyledi.'' ''Bana anlatmanı mı söyledi?'' ''Evet, onunla konuştum. Ona seni sevdiğimi söyledim. Seni bugün gördüğümde sevdim. Hep sevmiştim ama daha önce seni hiç görmemiştim. Pilar'a anlattım bunu. O da sana bu konuyu açacak olursam hasta olmadığımı da söylememi belirtti. Öbür anlattığını çok önceleri söylemişti. Trenden hemen sonra. Ne söylemişti? Demişti ki insanı istemediği bir şey yapılamaz. Eğer birini seversen her şey silinir gider. Ölmek istemiştim, biliyorsun.'' ''Dediği doğrudur. Şimdi ölmediğim için seviniyorum. Ölmediğim için çok mutluyum. Sen de sevebilir misin beni?'' ''Evet, şimdi seviyorum seni. Peki kadının olabilir miyim?'' ''Bu yaptığım işte bir kadınım olması mümkün değil. Ama şimdi kadınımsın. Bir kez kadının olursam hep öyle kalırım. Şimdi kadının mıyım?'' ''Evet Maria, evet benim küçük tavşanım.'' Kız adama sıkı sıkıya sarıldı. Dudakları adamın dudaklarını aradı. Buldu. Birbirlerine dayandı dudakları. Adam kızı duyumsadı. Canlı, duru, pürüzsüz, genç ve sıcak, güzel ve orada uyku tulumunun içinde giysileri, ayakkabıları, görevi kadar yakındı kendisine. Sonra kız korkuyla, ''Şimdi ne yapılacaksa hemen yapalım da öbürü tümüyle silinsin. İstiyor musun?'' ''Evet'' dedi kız neredeyse gözü dönmüşçesine. ''Evet, evet, evet.'' 8. Soğuktu gece. Robert Garden derin bir uykuya dalmıştı. Bir kez uyanmış, gerinmiş ve kızın orada yanında olduğunu görmüştü. Uyku tulumunun içine iyice büzülmüş, yavaş yavaş düzenli soluk alıp veriyordu. Robert Garden karanlıkta başını soğuktan, yıldızlarla sertleşmiş, keskinleşmiş gökyüzünden, burun deliklerini donduran havadan kaçırıp uyku tulumunun ılıklığının altına gizlemiş, kızın pürüzsüz omzunu öpmüştü. Kız uyanmamıştı. Robert Garden ondan uzaklaşıp yan dönmüş, başını uyku tulumundan soğuğa çıkarmıştı yine. Yorgunluğunun uzun, sızılı tadını, birbirlerine dokunan gövdelerinin pürüzsüz, elle tutulur mutluluğunu duyumsayarak bir süre uyanık yatmış, sonra da bacaklarını tulumun içinde gidebildiğince derine doğru iterken hemen uyuyakalmıştı. Günün ilk ışıklarıyla uyandı. Kız gitmişti. Uyandığında kolunu uzatıp kızın yattığı yerdeki sıcaklığı hissettiğinde anlamıştı bunu. Mağaranın ağzına baktı. Battaniye çepeçevre buzlanmıştı. Kayalardaki çatlaktan incecik, boz bir dumanın yükseldiğini gördü. Bu mutfak ateşin yakıldığı anlamına geliyordu. Ağaçların arasından bir adam çıka geldi. Başına ponko, ortada başın geçmesi için bir delik olan battaniyeye benzer bir giysi gibi geçirmişti battaniyeyi. Robert Garden onun Pablo olduğunu gördü. Sigara içiyordu. Atları ağıla sokmaya inmiştir diye düşündü. Robert Garden eliyle 5 yıllık uyku tulumunun yıpranmış, benekli yeşil balon gibi şişen, ipekli dış kaplamasının üzerine örten kırağıya dokundu. Sonra elini yeniden içeriye soktu. Kendi kendine "Bueno" dedi. Güzel, iyi. Bacaklarını iyice açıp sonra da büzerek güneşin geleceğini bildiği yönden öte yana başını çevirip yan dönerken fanila astarın bildik okşayışını duyumsadı. "Küyemez da, biraz daha uyuyabilirim." Uçak motorlarının sesiyle uyanana değin uyudu. Sırt üstü yatıp uçaklara baktı. Gökyüzünde mini minnacık parıldayan, dün Anselmo ile geldikleri yönde hızla ilerleyen üç Fiat'tan oluşan bir faşist devriyeydi bu. Üç uçak geçip gittikten sonra 9 uçak daha geldi. Biri önde olmak üzere üçerli üçerli oldukça yüksekten uçuyorlardı bunlar. Pablo ile Çingene mağaranın ağzına dikilmiş, gölgede gökyüzüne bakıyorlardı. Robert Garden kımıldamadan yatarken gökyüzü motorların keskin çekiç gibi gürültüsüyle doluydu. Yeni, uğultulu bir gürültü duyuldu. Ormandaki düzlüğün üzerinde 1000 kademden daha az bir yükseklikte uçan 3 tane daha uçak. Bu üçü 2 motorlu henkel bir 11 bombardıman uçağıydı. Robert Garden başı kayaların gölgesinde uçakların kendisini görmediklerini biliyordu. Görselerdi de önemli değildi. Bu dağlarda bir şeyler arıyor olsalar ağıldaki atları büyük bir olasılıkla görebileceklerini biliyordu. Bir şey aramıyor olsalar da görebilirlerdi onları. Ama doğal olarak kendi atlı birliklerinin atları sanacaklardı. Sonra daha gürültülü 3 tane daha henkel bir 11 uçağı göründü. Kaskatı kayarcasına daha da alçaktan uçuyorlardı bunlar. Uçuş biçimlerini hiç bozmaksızın geçiyorlardı. Takırtılı sesleri giderek yaklaşıp tam bir gürültüye dönüştü. Sonra da açık alanı geçtiklerinde gürültü uzaklaşmaya başladı. Yastık olarak kullandığı giysi dürümünü açtı Robert Garden. Gömleğini çekip çıkardı. Son gelen uçakları duyduğunda gömleği başının üzerindeydi ve başından geçiriyordu. Pantolonunu uyku tulumunun altında giyip üç henkel tek motorlu uçak üzerinden geçip giderlerken kımıldamaksızın yattı. Uçaklar dağın sırtında gözden gitmeden önce tabancasını kemerine soktu. Uyku tulumunu yuvarlayıp kayaların karşısına yerleştirdi. Sonra yaklaşan uğultu öncekinden daha gürültülü bir takırtıya dönüşüp 9 tane daha henkel, hafif bombardıman uçağı ardı ardına sıralanmış olarak geldiğinde kayalara iyice yanaşıp yere çöktü. Hasır tabanlı ayakkabılarını bağladı. Uçaklar göğü çekiç gibi döverek çekip gittiler. Robert Garden kayalara gizlenerek biraderlerden birinin, Pablo'nun, Çingene'nin, Anselmo'nun, Agustin'in ve kadının durup göğe baktıkları mağaranın ağzına doğru seyirtti. ''Daha önce bu uçaklardan var mıydı?'' diye sordu. ''Hiç yoktu'' dedi Pablo. ''Gir içeri, seni görecekler.'' Güneş daha mağaranın ağzını aydınlatmamıştı. Derenin yanındaki çayırda parlıyordu henüz. Robert Garden sabahın bu erken saatindeki yarı karanlıkta ağaçların ve kayaların oluşturduğu koyu gölgelikte görülemeyeceklerini biliyordu. Ama onları sinirlendirmemek için mağaraya girdi. ''Ne çok uçak var'' dedi kadın. ''Daha da olacak'' dedi Robert Garden. Pablo kuşkuyla ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu. ''Şimdi bunları takip uçakları izleyecek.'' Tam o anda bu uçakların sesini duydular. Daha yüksekte homurtulu bir gürültü işitildi. 5000 kadem kadar yüksekten geçerlerken Robert Garden 15 Fiat uçağı saydı. V biçiminde üçlü kümelerle tıpkı yaban kazları gibi uçuyorlardı. Mağaranın girişinde hepsinin yüzünü ciddi bir ifade bürümüştü. Robert Garden, "Hiç bu kadar çok uçak görmediniz mi?" dedi. "Hiç görmedik," dedi Pablo. "Segovia'da da çok uçak yok mu?" "Hiç yoktu. Genellikle 3 tane görüyorduk. Kimi kez de 6 tane avcı uçağı. Zaman zaman yanlarında avcı uçaklarıyla birlikte 3 motorlu kocaman 3 Junker. Hiç bunlara benzer uçaklar görmedik." Robert Garden bu kötü diye düşündü. Gerçekten kötüydü. Uçakların bir yere yığılması kötüye işaretti. Yüklerini boşaltışlarını dinlemeliyim. Ama hayır, daha saldırı için birliklerini getirmiş olamazlardı. Kesinlikle bu geceden ya da yarın geceden önce olmazdı bu. Daha olmazdı kesinlikle. Bu saatte kesinlikle bir şey taşıyor olamazlardı. Giderek uzaklaşan vızıltıyı duyabiliyordu hala. Şu sıra hattın üzerinde olmalıydılar. Hiç değilse ilk geçenler. Saatine baktı. Saniye kolunu kıran düğmeye bastırıp kolun dönüşünü izlemeye başladı. Hayır, daha değildi. Şimdi, evet, tam şimdi. Bu 1.11'ler saatte 250 mil yapar. 5 dakikada oraya ulaşırlar. Şimdi atlarında sabahın sarılığı, sarımtıraklığıyla uzanan Kasile'yi iyice geride bıraktılar. Beyaz yolların geçtiği, küçük köylerle ve toprağın üzerinde kımıldayan henkellerin, okyanusun kumlu tabanının üzerinde dolaşan köpek balıklarının gölgelerine benzer gölgeleriyle beneklenen sarılık. Hiç patlama sesi ya da bombaların patladığında çıkardığı gümbürtü duyulmadı. Robert Garden'ın saati tıkır tıkır işliyordu. Colmenera, Escoriel'e ya da Manzanares el Real'deki uçak alanına gidiyorlar diye düşündü. Sazlarında ördeklerin dolaştığı, kıyısında eski bir şato olan gölün üzerinde, gerçek alanın hemen gerisinde ortalıkta duran taklit uçakların bulunduğu sahte havaalanı Manzanares El Real'a gidiyorlardı. Buraya gidiyor olmalıydılar. Saldırıyı bilmeleri olanaksız dedi kendi kendine. İçinden bir ses de niye bilemesinler ki diye karşılık verdi. Öbür saldırıları öğrenmişlerdi ya. Pablo, atları gördüler mi dersin diye sordu. Atları aramıyorlardı diye karşılık verdi Robert Garden. Görebilirler miydi onları? Büyük bir olasılıkla göremezlerdi dedi Robert Garden. Güneş ağaçları aydınlatmadığı sürece göremezler. Sabahın köründe aydınlanıyor ağaçlar dedi ağlamaklı bir sesle Pablo.
Ayrım sonu.